Ayrım 19.
Turgut şaşkınlıkla gülümseyip bir şeyler diyordu ki önce bir duralayıp bakan kadın kendini tutamamış gibi bekleyemeden yaklaşıp özlemle sarıldı boynuna. Yüzünün her yanını sıcak öpücüklerle donatıyor, çekip göğsüne bastırıyordu başını. Annem mi sanıyor bu kadın kendini? Dudakları hiç de öyle demiyordu Zübeyde'nin. Kendini kurtaramamıştı Turgut. Niye kurtarsındı ki? Bir anda o da ortak kesildi bu tutkuya. Özlemişti demek. Bir şey konuşmadan Zübeyde'nin iniltili iç çekişleri içinde delice sevişmeye geçtiler. Neresi yaşlı bu kadının, tatlı portakal dilimi gibi. Yatağa yorgunca serildiklerinde için için sessiz ağlamaya başlamıştı Zübeyde. Ürktü Turgut, doğal görünmemişti. Hasta mıdır nedir bu kadın? Turgut'un bakışlarından bir şeyler çıkarmış olmalı ki toparlanmaya çalıştı Zübeyde. Bağışla beni dedi. Deli gibiydim son günler. İstanbul'a gelecektim. Seni Allah yolladı bana. Ne Allah'ı, parti yolladı. Durulmaya çalışıyor, tutamıyor, gene doluyordu gözleri kadının. Fikri Bey'den ayrılmak için başvurmuş. Malatya'daymış şimdi adam. İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyormuş Zübeyde. Tedirginleşti Turgut. İlişkilerinin yenilenmesi hiç iyi olmamıştı. Ulan Refik, çay içtiler. Ne kadar buradasın? Yarın döneceğim. Yüzüne karaltı çöktü Zübeyde'nin. İstanbul'dan bunaldığı için kaçtığı masalını ona da yineledi Turgut. Hiç değilse pazar akşamı gitsindi. Öneriyi boyun eğmiş gibi sessiz karşılaması yeniden mutlu etti Zübeyde'yi. Seni seviyorum dedi. Biliyorum, anlamayacaksın beni. Ben de anlamıyorum bazı. Korkuyorum ama sakın sen korkma. İnan bana, sana zararlı olacak hiçbir şey yapmam. Yoluna çıkmayacağım. Çocuğumsun deseler mutlu olurum. Özgürsün. Başka biriyle ilişkin olmasını da doğal karşılıyorum. Aşkı geç öğrendim. Necla'yı anımsadı Turgut. Aşağı yukarı hep aynı şeyi diyor bu kadınlar. Başka biriyle ilişkini doğal mı karşıladı Necla? Saklamama, yalan söylememe dayanamadı. Söylesen dayanacak mıydı? Bilmem. Böyle olmazdı. Necla'ya benzer hiçbir yanı yok bu kadının. Seveceğim bu. Necla Cadaloz'un teki. Güldü. Kavgacı komünist o. Bu kadın ne ki? Belki alay ediyorsun, olsun, böyle gülmeni de seviyorum ben senin. Süheyl Ağacı'yı anımsattı şimdi de, ses çıkarmadı Turgut. Bir şeyler daha diyecek oldu Zübeyde, vazgeçti. Göz kıyılarındaki belirgin kırışıklıklarla da güzel kadın bu, yalnız iyi değil. Gözleri ne renk bunun, değişiyor. Hep acı bir derinliği var sanki. Ne acısıymış, varlık vergisiyle azınlıklara yapılan kıyma alkış tutan karı değil mi bu? Hemen unutuyorsun, unutmadım. Ulusçu kafayla bu kadar oluyor. Komünist mi olacaktı? Uzanıp telefonun fişini takıyordu ki. Takma onu dedi Zübeyde. Kimse aramasın. Refik ararsa aramayacak. Telefonun fişini bırakırken canı sıkılır olmuştu Turgut'un. İki gün burada kapanacağız bu kadınla. Ortalıkta görünmekten iyi değil mi? Yaklaşıp karşısında durdu Zübeyde. Korkma, seni sıkmam dedi. Gece bir yerlere çıkarız istersen. Görünmek istemiyormuşsun. Git dersen giderim. Refik'le Müjgan'ın önemli işleri var, gelmeyecek. Her vakit görebiliyorsun Refik'i. Evet Zübeyde'ciğim, seni her vakit göremem. Hiç görmesem daha mı iyi olacaktı acaba? Eski bir köşkün karanlık geceye açılmış ışıklı pencereleri gibi gözlerinden ürküyorum işte. Konağın odalarında neler saklı bilmiyorum ki. Tayyarları da görmek istiyorum Ankara'ya gelmişken. O Refik'in ben ağzına eğilip öpücük kondurdu gözlerini dikmiş Zübeyde'nin yanağına. Beklediği oydu onun da. Kollarıyla kuşattı Turgut'u, bırakmadı. Kendini genç kız sanıyor. O günler, sonraki iki gece, genç kızdan daha üstün yetenekleri olduğunu bir kez daha kanıtladı Zübeyde Turgut'a. Kişiyi kılcal damarlarından titreten zevklerin doruğuna kim bilir kaç kez vardılar. Kente inip taksi dolusu yiyeceklerle döndü eve. Gara uğrayıp pazar günü dönüş için Turgut'un biletini aldı. Büyük bir mutlulukla. Turgut'un direncini kırabilse kendisi ödeyip yataklı alacaktı. Göze çarpmak istemediğini söyleyerek kesip attı yataklıyı Turgut. Bileti de ödedi. Edebiyat konuştular, sanat konuştular, sinema, tiyatro konuştular. Ara sıra şiirler okuyor. Fazıl Hüsnü'yü çok seviyordu. Sevdiği romanları uzun uzun anlatıyordu Zübeyde. Stendhal, Balzac, Fransız romanı ağırlıklıydı beğenisi. Ataç'ın çevirisi Kırmızı ve Siyah'ı kaç kez okumuştu. Bayıldığı filmler vardı. Fransız filmleri çoğu Jean Gabin'le çevrilmiş. Ortak noktalarını arayıp bulma, bulduklarını ilişkilerinin güçlü bağlarına dönüştürme çabasındaydı kadın. Bunun için kapatılmışlardı sanki. Başarısız da sayılmazdı. Eskisinden daha yakınlık içinde duyumsuyordu kendini Turgut. Cumartesi gecesi çıkıp Ankara'nın arka sokaklarında yürüdüler. Sıhhiye ile Ulus arasında. Külahta dondurma yediler. Mutluluktan içkili gibi sallanıyordu Zübeyde. Gerçi biraz rakı içmişlerdi ya, o kadar değil. Kaygılarını bir yana iteleyince mutluydu Turgut da. Faşist hükümet için bir ara söylediği ağır sözlere yavaşça uyarır gibi ama Turancıları tutukladılardan öte bir şey demedi Zübeyde. Turgut'un tepkisini çekmemeye kesin kararlıydı belli ki. Turgut'u da gevşetmişti bu özenli yumuşak tutum. Ne kötü bu alışma huyumuz. Kötü olur mu? Yok olur giderdik alışmasak. Dolu dolu iki geceyi birlikte geçirdikleri Zübeyde'den ayrılacakları pazar günü sessizlik çökmüştü ikisine de. Çıkacaklarına yakın. Bütün yaşamımda böylesi mutlu günlerim hiç olmadı Turgutcuğum dedi. İlk kez seninle tattım bunu. İnanmayacaksın ya, ölümü bile umursamıyorum artık. Ne coşkulu kadın be. Gözleri de dolu doluydu bunları söylerken. Ölüm nereden çıktı şimdi? Fikri Bey duyarsa öldürür diye mi korkuyor? Onu değil, beni öldürür. Şahin Efendi'yi atlattıktı. Fikri Bey şimdi de. Mithat Bey de var sırada. Gülecekti, tuttu. Kocanın öldürdüğü aşık olacağız sonunda. Gene aldı Zübeyde, hiç değilse ayda bir kez. Böyle bir kaçamak Ankara'ya gelemez miydi Turgut? Boşanma uzun sürerdi. Bu işe yanaştırmak kolay değildi Fikri Bey'i. Kızılay'daki kat Zübeyde'nin üstüneydi ya, satıp İstanbul'da yerleşmek uzun işti. Kiralamak daha kolaydı belki. Zübeyde'nin sözü döndürüp aynı noktaya getirmesinden sıkılmasına karşın ilk yaptığı kesinlikle karşı koyma gücünü bulamamıştı kendinde. Aramızdaki bir şeyler mi değişti? Ne diyeyim şimdi? Görelim bakalım ne olacak. Onun İstanbul'dan hele her ay ayrılmasının da kolay olmadığını söyledi. Düşünelim dedi. Bu kadarı bile yetmişti Zübeyde'yi mutlu etmeye. Düşünüp bir yolunu bulacaklardı demek birlikte olmanın. Ne anlama söylediğini Turgut da bilmiyordu aslında o tek sözcüğü. Neyi düşünecekti? Düşünecek o kadar çok şey vardı ki. Bir ara bizim patron Remzi işten çıkarma sözleri etmiş. Aklıma hemen sen geldin duyunca. Anlamadım dedi Zübeyde. Niye? Birilerinin gazeteden çıkarılacağı söze edilmişti ya. Muharrem'den duymuştu onu da. Onun adı geçmemişti. Turgut'un sinsi bir gülümsemeyle baktığını görünce işinden ben mi kovduracağım seni dedi. Şaka ediyorsun değil mi? Ne bileyim dedi Turgut gene de takılır gibi gülerek. Seninle geçen buluşmamızdan sonra geldi haber. Biri taş koydu dedik. Kim olabilirdi? Dedim sana hükümetin gözü üstünüzde. Ben en son gelmeliydim aklına. Niye bu kadar ters anlıyorsun beni? Şimdi nasıl durum? Bilmiyorum, kaçağım. Yakalanırsak ne olur bilmem. Baka kaldı bir süre Zübeyde. İyi düşünmüşsün dedi. Bana geleceğine güvensem hemen kovdururdum seni. Sarılıp uzun uzun öptü Turgut'u. Kapatılmış biçimde yaşadıkları cinsel azgınlıklardan sonra bu öpücükler bıkkınlıktı artık. Trende dönerken ayrımına vardı. Zübeyde ile bölüştüklerinin hem de hiç beklemediği kadar derince izi vardı üstünde bu kez. Özleyecek, isteyecekti bu kadını. Heyecanla atıldığı bu serüvenli yolculukta kadından kalanlar, yerine getirdiği görevden daha ağır basıyordu sanki. İyi ki böyle bir iş çıkmıştı da Zübeyde'yi görmüştü. Sinirlenmiyordu da. Erkeğin orospusuyuz biz de ne yapayım. Halil yoldaştan da izinliyiz. Halil nerelerde acaba? Kız çözebildi mi Aygıt'la ilgili sorunu? Ne yaptılar, ne oldular? Nerede görüşeceğiz bakalım bir daha? Bulanık kaygılarda dönüp duruyordu kafası. Pazartesi sabahı trenden inip doğruca gittiği gazetede ilk geçmiş olsunu merdivende karşılaştığı yazı işleri müdürü Hamiden duyunca duruldu biraz. Doğal olmayan bir şey yoktu demek. Masanın üstü düzeltmelerle doluydu. Uğrayıp kapısından baktığı Sahir Bey de geçmiş olsunla karşılayıp bir iki uyarıda bulundu masaya bıraktığı düzeltmeler için. İşine kapandı. İvedi bir çeviri vardı elinde. Yeri geldi mi soracak Manisa işini. Ona da bir şeyler uyduracağız. İleride kokusu çıkmazsa atlamıştı bu iş. Nereden belli? Asıl şimdi başlıyor belki de. Başlayan ağır bekleme günleriydi gene. Kemal'i bekledi. Gelip bir şeyler sorar diye ses çıkmadı. Nihat'ı da aramaması söylenmişti. Sıkıntılı yaz sonuna doğru Paris'in kurtarılmasıyla birlikte Sahir hemen de ilk kez gelip çay içti Turgut'un odasında. Mutluydu. Gözlerinin içinden taşıyordu mutluluğu. Turgut da mutluydu. O gece Beyoğlu'na çıkıp ormanda tek başına içti. Aklına Necla'ya uğramak geçmedi değil. Aramayacaktı. Söyleyecek nesi vardı? Yalnız eti için mi? İstemiyordu. Süheyla'ya telefon etti. yoktu yanıt veren. Süheyla'yı yalnız Süheyla'yı istiyordu. Nedretler de karşıda yazlıktalar aylardır. Sahir abi ne kadar mutlu gitti eve. Paris kurtuldu. İçini kavuran bir istekle istiyordu hem de. Muharrem'e mi sorsam Sitare'yi? İyice rezilliği alalım ele. Zübeyde aramıştı iki kez Ankara'dan. Gel diyordu o da. Ankara'dan ayrılmasına bir sürü engel çıkmış. İyi olmuş. Bağlaşık orduları Güney Fransa'ya çıktılar. Peten'i alıp götürmüş Almanlar. De Gaulle geldi oturdu Paris'e. At yarağı gibi bir herif o da. Fransa onlara kalmaz. Hızlı geçiyordu yaz sonu. Ağustos, Eylül ayları. Romanya, Almanya, Sovyetler Bulgarlara savaş açtı. Ertesi günü mütareke istedi Bulgarlar. Birkaç gün sonra da Almanlara savaş açtılar. Eski Finolar günahlarını bağışlatmak yarışındalar. Nazilerin üstüne dört nala gidiyor dünya. Canavarı ininde gebertecekler. Duygularını pek belli etmeyen Sahir Bey çok üzgün geldi bir gün. Weimar'a yapılan bir hava akınında Delman'ın öldüğünü vermiş Alman radyosu. Sosyal Demokrat Parti Başkanı Birchfield da ölmüş bu bombardımanda. İngilizler o gün Weimar'a hava akını olmadığını bildirmişler. BBC'den dinlemiş Sahir abi. Yapmayacağı pislik yok yaralı canavarın. İçi yandı Delman'ın ölümüne. Ankara'daki tutuklamada çok şey duymuştu Halil eskilerden. Delman için. Anlatır dururdu. Hamburg limanında denizciymiş. Spartakistler, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht onları öldürdüler Berlin'de. Elleri bombalı mavi gömleklilerin bekleyecekler mi yine? Onderden Linden Caddesi'ndeki nöbet. Alevden bayrakların üstünde. Yeniden can bulacak mı Karl Liebknecht? Beklediği günler geliyor Nazım'ın. Bizim canavarlar ne pislikler kuruyorlardır kim bilir. Partimiz ne yapıyor? Bir şeyler yapıyorlar belli. Halim yoldaş kaçıp gelebilmiş midir? Süleymaniye'ye kızıl bayrak asmışlar. Asamamışlar. O kızıl bayrak işi ters biraz. Bizim gazetede söylenen doğruya daha yakın görünüyor. Halil asar mı? Asar. As demişlerse kızıl bayrağı da asar. Kim diyecek? Kışkırtma bu. Çözemiyor, atmaya çalışıyordu kafasından. Bir akşam yorgun, üzgün döndüğünde Nedret Hanım'ı evde Mediha ile konuşurlarken bulunca yüreğindeki is pas silindi birden. Güç sakladı duygularını gene. İşte bu kadın seviyordu o. Seçerek, beğenerek hem de daha ilk gününden beri seviyordu. Düşlemesi bile ayıptı, yasaktı oysa. Ne biçim dünya bu be? Bırak dünyayı da kendine bak, sen ne biçim insansın? Çocukların okulları açılıyor diye dönmüşler yazlıktan. Benim için dönecek değillerdi ya. Artık daha sık görüşürüz diyordu Nedret Mediha'ya. O dupduru gülümsemeli bakışlarını üstüne dikip de sizin iyilik haberlerinizi sahir getiriyordu Turgut Bey deyince boğazında bir kuruma oldu. Dili de donup kaldı sanki. Turgut Bey'in kısa kollu yün bluzu içinde tatlı güneş yanığı kolları tertemiz yüzüyle bu kadın yasaktı Turgut Bey'e. Şaşkın bir gülümsemeyle başını sallamaktan öte bir şey gelmedi elinden. Kasım'ın ilk günlerinde kentteki karartma kaldırılınca ortaya dökülen ışıklarla birlikte umutlu yeni döneme kapılar açılıyordu sanki. Roosevelt'in yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini bildirdi radyolar. Nazilerin umut bağlayacağı yeni bir iktidar yok Amerika'da. Ünlü Sitchfrey hattını yarıp parçalamışlar iki yerden bağlaşık orduları. Kızıl Ordu Avrupa'ya daldı. Her yanda ilerliyor. Dikiş tutmaz artık. Almanların İngiltere'yi V1-V2 denen füzelerle bombalaması şaşkınlık yaratmadı değil. Churchill avam kamerasında konuştu. Savaş alanlarında kendilerini bekleyen büyük yenilgiyi örtbas etmek için psikolojik etki yaratma çabasıdır Almanların diyordu füzeler için. Doğru da Başbakanımız Saracoğlu Utku'ya vardıracak son kesin vuruşu Hitler yapacak diyormuş gene de. Hala odunum diyor herif. Ahmet Emin'e söylemiş bir özel söyleşide. Babali'de konuşuluyor. Yalnız Saracoğlu mu? Bir sürü kişi var buna inanan Babali'de de, Ankara'da da özlemlerini dile getiriyor herifler. Bir de İtalyan Faşist Partisi sekreteri Paolini inanıyor buna. İtalyanlarla Almanların gerileyişi taktikleri gereğiymiş. Yakında dünya şaşkına çevirecek bir atılımla hepsini geri alacaklarmış verdiklerinin. Öyle demiş gazetecilere, bir değil ki bir sürü canavar var ininde gebertilecek. Daha bir sürü de acı var çekilecek. Yılbaşına doğru çıka gelen Refik'teki haberlerde pek iç açıcı değildi. Kayıncosu Servet'in dediği hükümet komünistlere yüklenecekmiş. Kızıl Ordu'nun utkularıyla şımarıp kıpırdamaya başlamışlar çünkü. Biraz atar o herif dedi Refik. İçinden pazarlıklı puştun tekidir ya. Nazi Alman yanlısıdır aslında. Gizli ilişkileri bile olabilir Almanlarla. Halk Partisi ileri gelenlerinin ağzı da o. En korktukları komünistler. İyi korksunlar dedi Turgut. Neresi iyi dedi Refik. Anamızı bellerler o korkuyla. Gözlerini Turgut'a dikip ben inanmıyorum diye ekledi hemen. Yalan pezevenklerin ki. Onlar bizden iyi biliyorlar korkulacak bir bok olmadığını komünistlerin. Oyun bu. Savaş boyunca bu oyunu oynadılar. Sürdürecekler demek. Şantaj Avrupa'ya, Amerika'ya. Sovyet düşmanlığını uyandıracaklar akıllarınca. Enayiydi çünkü onlar. Boş ver, kalk gidelim. Seni bir yere götüreceğim bu gece. Hafta başında da Zübeyde ablam geliyormuş. Gözü bir şeyleri görmüyormuş senden başka. Bizimki öyle diyor. Gazeteden çıkmış Sirkeci'ye doğru iniyorlardı. Gene şaklavanlığı üstündeydi Refik'in. İstifa eden Maliye Bakanı Fuat Ağralı ile ilgili dedikoduları acılı bir alayla anlatıyordu. Ayvalık'ta geniş zeytinlikleri vardı bakanın. Halk zeytinyağı bulamıyordu. Ateş fiyatınaydı ya. Bakanın zeytinyağı stokladığı, kara borsayı beslediği dedikoduları yaygındı. Bir de ünlü şarkıcı Perihan Altındağ'la ilişkisi söylenir dururdu. Neyzen Tevfik'in dedikleri bir dörtlük herkesin ağzına düşmüştü bugünlerde herifin istifasıyla. Yarım yorum kalmış aklında Refik'in. Duymuş muydu Turgut? Duymamıştı. Şöyle bir şey. Bir periveşle beraber çıkıp Altındağ'ına. Bilmem ne yapıp pezevenk. Gusül abdesti için daldı mı zeytinyağına. Tramvaya atlarlarken güldü ya canı sıkkındı Turgut'un. Gülünç saçma biraz da çirkin gelen şeyler dolanıp duruyordu kafasında. Yukarıki Ebe Hanım'ın Asubay oğluyla ablası arasında bir şeyler olduğu kuşkusu doğmuştu içine. Niye doğmuştu? Ya da olsa ne olacaktı? Tedirgindi. Eskilerde pek görünmeyen adam evinden çıkmaz olmuştu hafta sonları. Donanma İstanbul'daymış da. Medihe Hanım da orada. Bir akşamda adamı Şahap Bey'i bir gölge gibi evlerinden çıkıp merdivenlere geçerken gördü sanki eve dönünce. Aşağıdaki kömürlükten geliyor değildi ya. Kız kardeşi Ebe Hanım'ın kızı Rabia mıydı o yapardı bu işi. Girdiğinde ablası yalnızdı evde. Serpil komşu da arkadaşıyla ders çalışıyormuş. Bir bu eksikti. Utancından bir şey soramadı Mediha'ya. Genç kadının yaşamında bir erkek olması doğal değil mi? Öyle demiyor muydun? Öyle diyordum. Gene de diyorum da nasıl olur bu? Ne olduğu bile belli değil adamın. Ya polisse? Nereden bileceksin bunu? Hangi açıdan baksan ters yani. Doğal değil. Senin doğalını mı bekleyecek kadın? Fıkır fıkır kaynıyor. Doğal olacak kimmiş peki? Halil doğal değildi. Komşunun oğlu da doğal değil. Doğalını sen bul bari. Kendine bulduğun doğallar gibi. Evlenecekler mi yani şimdi? Sen evleniyor musun? Benimle bir mi o be? Açıkça söylüyorum işte. Bir değil. Necla da bir değildi seninle bir günler. Bir oldu da ne oldu? Necla'sından da şimdi. Evlenmez bu adam. Çocuklu kadını alır mı? Evlensinler mi? O da ters geliyordu. Hayır. Bir de keçileri kaçırırsa bu kadın gene. İyi görünüyordu son günler. Asubay iyi etmiş demek. Ebe Hanım'ın bilgisi var mı ya da parmağı? Gençken orospu, yaşlanınca pezevenk olurmuş ebeler. Lisedeki İbne Oğlan'dan duydun. Teyzesi de ebeymiş itin. Bırak şu pislik kasabalı ağzını. Herkes bir halt ediyor işte. Sen kendi ettiğin haltlara bak. Kadın kendini dine verdi derken küskütük gedikliğe vermiş. Dine vermesinin altında da o yatıyordu. Freudcu akıl satmayı bırak. Nedret Hanım'la konuşsana. Nasıl konuşurum böyle bir şeyi? Ne diyeceğim? Günlerdir bulanık kafasını tramvayda da yol boyu kurcalayıp durdu boşu boşuna. Ayaktaydılar. Biraz uzağındaki Refik, kalabalık tramvayda kapının köşesine sıkışmış, tombalak, geçkince bir sarışını kesme uğraşındaydı. İş çıkmaz. Kadın oralı değil. Bu da bilir de. Alışkanlık işte. Galatasaray'da indiler. Daha erken dedi Refik. İki tek atalım şurada. Çiçek pasajındaki meyhanede tek rakılarını barın bir kıyısında ayaküstü yudumlamaya başladılar ağırdan. Sana bir İngiliz gazeteciden söz etmiştim. Başını salladı Turgut anımsadığını belli etmek için. Apar topar aldılar oğlan Ankara'dan. Kuşkulu ilişkiler kurmuş Sovyet görevlileriyle. Tutukladılar mı? Yok canım dedi Refik. Tutuklarlar mı? Gazeteci. İngilizlerin kulağını büken de bizimkilermiş Servet'in dediği. İvedi Kahire'ye postaladı gazete bunu. Veda bile etmedi kimseye. Garsona ikinci tek rakıyı söyleyip ekledi yavaşça. Epey iş çevirdi o oğlan burada Sovyetlerle. Çenesini tutamadı yalnız amatör. Ses çıkarmadı Turgut. Sorsa mıydı ne işler çevirdi diye. Boş ver, sen tut çeneni. Bu nereden biliyor? Girmediği delik mi var her gelenin? Bu profesyoneldir belki de. Bu akşam nereye gideceğiz? Bir tören şölene, düğüne senin anlayacağın. Ne düğünü be, düğüne mi gideceğiz şimdi? Bu tepkiyi bekliyor olmalıydı Refik. Alaylı gülümseyerek bakıyordu. Senin Manisa'nın köy düğünü değil oğlum dedi. Böyle düğün görmüş müsündür acaba? İstemem de, göreceğim de ne olacak, düğün işte. Sen bilirsin. Demişti ya, Turgut'un yakasını bırakmayacağı sinsi gülüşünden belliydi. Yavaştan başladı anlatmaya. Cumhurbaşkanlığında görevli bilmem ne beyin oğlu Cenani ile, ki epey zamandır yakınlık oluşmuş aralarında Refik'le, basın yayın genel müdürlüğünde görevliymiş, Ankara'nın aydın çevresinde tanınıyor, seviliyormuş. İstanbul'un sayılı varsıllarından bir tüccar ailenin kolejli kızıyla evleniyorlarmış. Bir ayrıcalıkmış bu törene çağrılmak. Onun koca karı da kıç atmış gelmek için ya, Nebile Hanım'ın salonlarında bir yıllık toplantısı varmış kadınların, çakışmış. Peki bu kılık kıyafetle mi gideceğiz böyle bir? Ne varmış kılık kıyafetimizde? Kravatımız, temiz gömleğimiz, koyu renk giysilerimiz, senin çizgili lacilerin, benimkinden güzel. Hem biz gazeteciyiz oğlum, böyle şeyimize bakmazlar bizim. Gelmezsen enayilik edersin, burjuva sözü düşmez ağzından. Gördün mü hiç nemene kişilerdir bunlar? Görmedin, karılarıyla birlikte görmedinse görmüş sayılmazsın oğlum. Gel de gör, hem de ne şölen verecekler kim bilir. Akla yakındı Refik'in söyledikleri, gene de bir ikirciklilik vardı içinde Turgut'un. İkinci teki içince onu da yendi. Eve gidip de ne yapacaktı şimdi? Doğruydu. İlginç bir gözlem yeriydi bu düğün hiç değilse. Kalktıklarında şöyle bir pabuçlarına baktı Refik. İşte bu olmaz dedi. Pabuçlar çamurlu. Dost başa, düşman ayağa bakar. Başını salladı Refik. Silme düşman içine gidiyorsun hem de dedi. Yan sokağın girişindeki lostrada boyattılar pabuçlarını. Ağırdan yağmur başlamıştı. Soğuktu. Kar da yağsa şaşılmaz. Kaç gün kaldı yılbaşına? Bir taksiyle güzel bahçedeki konak yavrusu evin önünde indiklerinde 8'i geçiyordu saat. Kapının önündeki genişçe alanda özel arabalar vardı. Bir taksiden inen kadınla erkekli birileri önleri sıra konağa girerlerken açılan yüksek demir kapıdan parlak bir ışıkla karışık uğultu saldırıverdi dışarı. Kapı önündeki birkaç mermer basamağı çıkarlarken çekingenlik çöktü üstüne Turgut'un. Niye gelmişti buraya? Bu oğlana uydum, bok vardı sanki. Girişte kara giysili papyon kravatlı garsonlar pardesülerini alıp vestiyere koydular. İncelikli gülümsemelerle karşılayan ev sahipleri olmalılar. Birilerince geniş holden iç içe salonlara alınıp da kendini kristal avizelerden dökülen ışıklar altında uğultulu kalabalıkla yüz yüze bulunca şaşkınlığı çekingenliğini bastırdı. Ayrımına vardı birden. İçeride bir salondan dans müziği geliyordu. Yeni başladı belki de. Dans edenler olmalıydı içeride. Dolaştırılan tepsilerden, kaşarlı, havyarlı kanepelerden aldı Refik. Ardından viski. Gözleri salondaydı. Tanıdık birilerini aranıyor olmalıydı.